Ayrım 7. Edirne. Tunca ve Meriç suları bile azalmış gibiydi o yaz. Neredeyse aylardır tek bir damla yağmur düşmemişti. Daha iç kısımlarda toprağın yer yer çatladığı söyleniyordu sıcak ve kuraklıktan. Edirneliler kendilerini Kara Ağaç'a giden yolun kenarındaki asırlık ağaçların altına atmışlar, serinlemeye çalışıyorlardı. Hafif hafif akan suyun kenarlarındaki söğütler dallarını aşağılara kadar sarkıtmıştı. Neşe içinde koşuşan birkaç çocuğun sesi dışında pek bir ses duyulmuyordu. Herkes tatlı bir rehavet içinde sığındığı gölgelerde uyukluyor gibiydi. Yalnız kara ağaçların altındakiler değil, şehrin merkezinde oturanlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Ahşap cumbalı, geniş kapılı Müslüman evlerinin kafesleri de sakız gibi beyaz taştan yapılmış çifte merdivenli Ermeni ve Yahudi evlerinin panjurları da sıkı sıkı kapatılmıştı. Arka avluların kayrak taşı döşenmiş zeminleri kuyulardan çekilen sularla bol bol yıkanıyordu. Bütün çiçekler biraz solgunlaşmış gibiydi bahçelerde. Yıldızlar, karanfiller, petunyalar, menekşeler bu sıcaktan ve güneşten tek memnun olan ayçiçekleriydi. Her biri birer tabak büyüklüğünde sapsarı çiçeklerle dolu tarlalar şehrin etrafında uçsuz bucaksız uzanıp gidiyordu. Bazıları bunlara güneş çiçeği diyordu. Belki doğrusu da buydu. Aydan çok güneşe benziyorlardı. Aslında Edirne'nin laleleri çok ünlüydü ama artık onların mevsimi geçmişti. İlkbaharda seyretmeye doyulmazdı rengarenk lale bahçelerini. Bütün Osmanlı sultanları Edirne'yi çok severdi. Beyazıt da öyle. Yılın belli bir kısmını ille de babası Sultan Mehmet'in buraya yaptırdığı yeni sarayda geçirirdi. İstanbul'da Eyyam-ı Bahur başlamadan yola koyulup haremi ve tüm erkanıyla birlikte buraya gelmişti. Geniş bir avlunun çevresinde sıralanmış tek ya da iki katlı binaların arasında bir kule gibi yükselen Cihannüma kasrına çıkıp bu güzel şehri seyretmeye bayılırdı sultan. Böyle dinlendiğini söylerdi yakınlarına. Ama o gün dinlenmeye pek zamanı yoktu. Yeni saraydaki görkemli kasrı Hümayun, serin havuzlu mermer salonunda kapıcı başı Koca Mustafa Ağa'yla hararetli bir konuşma yapıyordu. Ağa artık duracak vakit yoktur. Osmanlı'nın bizim için batı yolu açılmıştır. Biraderimiz merhum Cem'in kızını ve kendi kızımızı Mısır'la İran'a gelin verdiğimizden o taraflarda, yani doğuda şimdilik bir sorunumuz kalmamıştır. Balkanlarda da önümüz açıktır. Dalmaçya yolu, Zara, Mora zaten kontrolümüz altında. Şimdi aklımızı meşgul eden tek şey Venedik'tir. O Zankaniye elçiye zerre kadar güvenim yok. İtalyan milleti her an bir bela çıkarabilir. Onlar kımıldamadan biz gerekeni yapmalıyız. Neyse ki Papa Efendi beni uyardı da onlarla sulh anlaşmasını Latince yaptık. Böylelikle keyfimiz istediğinde bozabiliriz anlaşmayı. Yüzümüz kızarmadan şimdiden tedbirlerimizi alalım. Sen ne dersin? Devletli sultanım, her şeyi en doğru söylersiniz. Bir an önce cumhuriyetin hakkından gelmemiz gerekir. Bence de Milano, Napoli ve Floransa'da buna ses çıkarmayacaklardır. Hatta işlerine gelir. Venedik'in hakkından gelmemiz. Ben Mustafa kulunuzun emrinize amadeyim. Beyazıt ayağa kalktı. Hızlı hızlı, sert adımlarla bir sağa yürüdü, bir sola. Sonra tam ağacın karşısına gelip durdu. Ağanın karşısına gelip durdu. Gözlerini gözlerine dikti ve Mustafa Paşa dedi. Kapıcıbaşı paşa sözüyle irkilmişti. Evet paşa, sana emrediyorum. Derhal git ve gereken bütün hazırlıklarını tamamla. Seni bundan böyle Rumeli Beylerbeyi'ne Beylerbeyi tayin ettim. Tez zamanda şu Venediklilere gereken dersi vermek için askeri toplayıp karadan İnebahtı'yı saracaksın. Donanma Allah'ın izniyle o zamana kadar hazır olacaktır. Türk korsanı Kemal Reis'in ve arkadaşlarının Osmanlı hizmetine girmesiyle denizlerde namımız nasıl olsa yürüyecek artık. Allah'ın izniyle karada sana ve İskender Paşa'ya emanet. Haydi var git, oyalanma göreyim seni. Koca Mustafa Paşa, Allah beni size karşı mahcup etmesin yüce sultanım diye yerlere kadar eğilip Beyazıt'ın eteğini öptü. Geri geri dışarı çıktı, avluya ulaştığında heyecan ve sevinçten başı dönüyordu. Koca adamın bir an papanın ona söyledikleri aklına geldi. Sen sadrazam da olursun, bundan eminim. Evet, neden olmasın ki? Galatalı fakir Rum balıkçı Aleko'nun oğlu Berber Niko'nun bir gün Rumeli Beylerbeyi olabileceğini daha önce kim tahmin edebilirdi? Koca Mustafa Paşa gururlu göğsünü şişirdi. Daha da bir iri yarı görünüyordu şimdi. O, toprağı sarsan adımlarla yürürken çevresindekiler korku dolu bir saygıyla eğilip temenna ediyordu. Bugün Rumeli Beylerbeyi, yarın Veziri Azam diye mırıldandı kendi kendine. Habu Hümayun'a doğru ilerlerken. Yeni paşa dışarı çıkarken yeni sarayın Tunca'ya bakan arka kapısından içeri Kemal Reis giriyordu. O da telaşla Beyazıt'ın yanına koşturdu. İçeri giren Karayağız, yanık tenli, güçlü kuvvetli gemiciyi görünce sultan gerçekten de sevindi. Çok ender yaptığı bir şekilde bütün dişlerini göstererek güldü. "Gel hele gel Kemal Reis," dedi. "Hoş gelmişsin, yorgunsundur. Otur hele otur." Denizci sultanın önünde eğildikten sonra ayaklarının ucunda konulmuş mindere bağdaş kurup oturdu. Hizmetkarlar hemen koşturup şerbet getirdiler. Beyazıt arkasına yaslanmış, tek eli yanağına dayalı tahtında oturuyordu. "Anlat bakalım reis," dedi. "Gelibolu'daki tersane halkımız ne yapar? Çalışmalar ne alemdedir? Burak reis, Kara Hasan, Herek reis, kullarınız hepsi de duacınızdır, yüce sultanım. Tersane halkı, kaptanlardan azaplara, dümenciden yelkenciye, humbaracıdan kalafatçıya, dülgerden topçuya canla başla çalışmaktadır. Kadırgalarımız, kalitelerimiz, firkatelerimiz ve kırlangıçlarımız boldur. Çektiriden yana bir sıkıntımız yok. Barçalar, aribarlar, mavnalarda yapılmaktadır. Şu anda 4 adet de kalyonumuz bulunmaktadır bildiğiniz gibi. Güzel güzel ya güzel. Bilirsiniz sultanım, güye hem yelken hem de kürekle gittiği için ve iki katlı olduğundan çok önemli bir gemidir. Lakin hem yapımı zor hem de pahalıdır. Derhal tersane eminine emir vereceğim. Güye yapımı için gerekli altını çıkarsın. İki güye istiyorum. Biri senin, diğeri Burak Reis'in emrine verilecek ve en kısa zamanda bitirilecek. İnebahtı'nın yıldızı olmalısınız. Venedik'in defterinin dürülmesi gerek. Sana ve arkadaşlarına güveniyorum. Siz ki Akdeniz'i titretmiş gemicilersiniz. Bir avuç Venedikli size ne der? Doğru dersiniz sultanım. Donanma hazır olur olmaz görevimizi hemen yerine getireceğiz. Beyazıt duyduklarından memnun keyifle başını sallıyordu. Haydi git de biraz dinlen Kemal Reis, dedi. Gelibolu buraya uzak olmasa da çok yakında sayılmaz. Biraz dinlen, karnını doyur, yıkan paklan, sonra dönersin tersaneye. Kemal Reis ayağa kalkıp tekrar sultanın eteğini öptü. İzninizle hemen dönmek isterim efendimiz, dedi. Kaybedecek tek bir anımız yoktur. İnsanın karnı at üstünde de doyar. Hele bir işimizi bitirelim, nasıl olsa dinlenecek bol zamanımız olur. Beyazıt tekrar dişlerini göstererek güldü. Bu adalı korsanı gerçekten de seviyordu. Sultan Kemal Reis ve arkadaşlarının donanmayı güçlendireceğinden emindi. İspanyollardan, Portekizlerden, Cenevizlerden, Venediklerden hiçbir eksiği kalmamalıydı Osmanlı'nın. "Sen bilirsin reis," dedi. "Madem ki öyle der, öyle istersin, var git yolun açık olsun." Kemal Reis geldiği gibi hızlı adımlarla ayrıldı huzurdan. Gerçekten de en kısa zamanda tersaneye dönüp donanmayı bitirmek arzusuyla doldu içi. onun gibi hayatı gemilerde korsanlık yaparak geçmiş biri için karada hareketsiz geçirilen zamanın hiçbir anlamı yoktu. Denizlere dönmek istiyordu, denize ve savaşa, hem de bir an önce. Fez. Nehrin göz alıcı, yeşil ve mavi çinili kapısı her zamanki gibi kalabalıktı. Sanki sıcak fazla etkilenmiyordu hayatın akışını. Sadece gözlerini açıkta bırakacak şekilde güneşten korunmak için kat kat kumaşlara sarılmış bedeviler, uzun entarili başı sarıklı adamlar, değişik kılıklı yabancı tüccarlar, örgüçlerinin üzerine yüklenmiş yiyecek ve kumaş çuvallarıyla deve kervanları, katır sırtında pazara inmiş dağ köylüleri birbiri ardına girip çıkıyordu. Müslümanların kutsal kenti Fez'e. Beyaz uzun giysili, kamburu çıkmış yaşlıca bir Arap, geniş kemerlerin hemen altında sırtını serin duvarlara dayayarak oturmuş dinleniyordu. Yanı başında benzer giysiler içinde kapkara gözlü bir oğlan çocuk vardı. Adam önündeki kovaya sokup çıkardığı bir bezi sıkıp sıkıp ensesine alnına koyuyordu. Çocuk ise huzursuzluk edip duruyor, adama rahat vermiyordu. Bütün derdi ondan biraz para koparıp az ötedeki satıcının tezgahına yaydığı ballı hurmalardan birini alabilmekti. Adam buna çok niyetli görünmüyordu. Çocuk elindeki tahta kılıçla orasını burasını dürtüp eteğinin ucundan çekiştirdikçe ihtiyar yüzüne bile bakmadan ayağıyla itekliyordu. Ama sonunda sabrı tükenip iyice kızdı ve eliyle önlerinden sırtındaki küfeyi zorlukla taşıyarak geçen siyahlar içindeki iki büklüm kadını gösterip bağırdı. "Yeter artık, biraz daha huysuzlanırsan seni şu Yahudi'ye veririm. Doğruca mellaha gidersin, ona göre." Küçük çocuk bir an durdu, sonra "Mellah nedir?" diye sordu. Adam bezi tekrar kovaya soktu ve çıkarıp iki eliyle sıktıktan sonra "Mellah," dedi, "çok kötü bir yerdir." Sıska kolunu önlerinde uzanıp giden çölümsü sarı topraklara doğru uzattı. Ta ötelerde bir toz bulutunun içinde grimsi bir leke halinde yıkık dökük barakalar görünüyordu. Mellah'ta bu Yahudiler kesik kafaları tuzlarlar sıcakta kokmasın diye, senin gibi söz dinlemeyen çocukların kafalarını. Çocuk irkilmişti ve uzaktaki evlere, bir iki büklüm yürümeye çalışan kadına, bir hurmalara baktı. Sonra sessizce adamın yanına çöktü. Kadın bir an için durup onlara bakacak gibi olmuştu ama başına sardığı örtülerden yüzü gözükmüyordu. Çocuk iyice sokuldu kambur araba. O sırada minarelerden ezan sesleri yükselmeye başladı. Adam yerinden kalktı ve "Yürü," dedi, "artık gidelim. Namaz zamanı geldi." Geniş kapıdan geçip Fez'in kalabalık çarşılarına doğru yürüdüler. Kadın gerçekten de durmuştu, küfesini yere bıraktı, adamla çocuğun arkasından bakıyordu dikkatle. Çocuk adamın eline sıkıca yapışmıştı. Tam karşıda vuran güneş ışıkları beyaz entarisinin altındaki sıska bacaklarını ortaya çıkarmıştı. Elindeki tahta kılıcı sallayıp duruyordu. Kadın inler gibi bir ses çıkardı, sonra tekrar küfesini sırtlandı. İki büklüm mellahın yolunu tuttu, ağlıyordu. "Avram, Avram," diyerek ağlıyordu. "Avram, benim güzel kardeşim." Rachel 2,5 yıldır Fas'taydı. Tek başına, kimsesiz, o korkunç geceden sonra tekrar gözlerini açtığında kendini Tanca yakınlarındaki bir köyde bulmuştu. Bir başka İspanyol Yahudisinin yoksul evinde. Alegria balıkçılarının onu ve Avram'ın taşlaşmış cesedini denizde görünce önce büyük bir balık sandıklarını anlamıştı. İyileştiğinde haftalar sonra Avram'ın küçük mezarına her gün gitmişti bir yıl boyunca. Deniz kıyısında bir kayalığın tepesinde yatıyordu kardeşi sonsuz uykusunda. Annesi ve babası ise okyanusun derinliklerinde. Hayımı Taho'nun beyaz köpüklü yeşil suları alıp götürmüştü. Moşe, Moşe ise artık bir hayal bile değildi. Bütün güzellikler, mutluluklar çok ama çok geride kalmıştı. Rachel neden yaşadığını bile bilmiyordu artık. Allegria ve kocası Amran gitmeleri gerektiğini söylediklerinde hiç sesini çıkarmadan onlarla yürümeye başlamıştı. Taşıyacak bir çantası bile yoktu Rachel'in. Tek varlığı belindeki bez kesede sakladığı, avucunda küçük bir bronz top tutan pirinçten yapılmış kadın eliydi. Tıpkı annesinin eli gibi ince, uzun parmaklı bir el. Günlerce, haftalarca, aylarca yürümüşlerdi saldırgan Portekizlerden kaçmak için, ta çölün içlerine kadar. Kendileriyle birlikte yola çıkanların bir kısmı hastalıktan, bir kısmı vahşi hayvanların saldırısından ölüp gitmişti. Rastladıkları insanların kimi bir dilim ekmek vermiş, kimi tekmeyle kovmuştu onları ve sonunda buraya Fez'e ulaşmışlardı. Mellah'ta barınıyorlardı. Tuzlu bir tuhaf toprağın üzerine kurulmuş, daha doğrusu çatılmış kulübelerde. Yahudileri kutsal şehirlere sokmuyorlardı. Müslüman Araplar ama en azından yaşamalarına izin veriliyordu. Yoksulluk ve zorluk içinde de olsa sürdürüyorlardı hayatlarını. Gerçekten de içlerinden bazı erkekler para kazanabilmek için meydanlarda sergilenirken kokuşmasın diye İdam mahkumlarının kesilmiş kellelerini tuzluyorlardı. Tuzun üzerinde ölümü tuzlayarak yaşıyordu Yahudiler. Ve Rachel bütün bunların neden olduğunu ne kadar kafasını yorsa da anlayamıyordu. Öylesine sürüklenmiş gidiyordu ki tıpkı okyanusta bir tahta üzerinde kardeşinin cesediyle sürüklendiği gibi. Uzun zamandır bedeni taşlaşmıştı sanki, duyguları da, ama bugün o küçük çocuğu elinde tahta kılıcıyla gördüğünde dayanamamıştı. Avram'a ne kadar da benziyordu. Eliyle ayağına süzülen yaşları sildi. Artık Mellah'a iyice yaklaşmıştı. Allegria uzaktan el salladı ona. Rachel camlaşmış gözleriyle bakıyordu ağır aksak yürümeye çalışırken. Küfesini yere bıraktığında kadın, "Nerede kaldın Rachel?" dedi. "Otur şuraya, otur, al bir bardak su iç, azıcık nefeslen güzel kızım." Rachel oturduğu yere çöküp başörtüsünü açtı, kadının ona uzattığı maşrapayı kafasına dikti. Sonra arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Sanki bir sinek bulutunun içindeydiler. Ağzı, burnu, kulakları inip kalkan yüzlerce vızıltılı kara sinekle doluvermişti bir anda. Başörtüsünü tekrar çekti aşağı ve yüzünü kapadı. "Artık bu pisliğe, sıcağa dayanamıyorum," diye mırıldandı. "Bıktım, ölmek istiyorum." Allegria ona sevgi dolu gözlerle baktı. "Az kaldı," dedi. "Çok az. Yakında Napoli'ye gideceğiz. Biraz daha paramız olunca hemen gideceğiz. Az daha dayan Rachel." Kız bıkkınlıkla omuzlarını silkip elini uzattı. Allegria küfeyi boşaltmaya başlamıştı. Bir yandan da konuşmaya devam ediyordu. "Napoli çok güzelmiş, kralı da iyiymiş. Göreceksin, orada rahat edeceğiz. En geç Eylül'de yola çıkarız." Küfenin içinde çıkarttığı çuvalları önüne dizmişti. Un, kuskus, "Oo, biraz şeker bile var, çok iyi. Bol bol bol bol kuskus. Ben bunları toparlarım. Haydi sen git de hazırlan. Odaya bir kova su koydum. Silin, temizlen. Akşam üstüne çok kalmadı. Biliyorsun bugün Biba'nın kına gecesi var. Ancak hazırlanırız. Daha gidip şakşuka yapmalarına yardım edeceğim." Rachel omuzlarını silkti ve hiç konuşmadan arkadaki derme çatma barakaya doğru yürüdü. Kına gecesi, düğün, evlilik, boyo, kuskus, şakşuka, Biba, Amran, Allegra, kendini yere serilmiş hasırların üzerine atıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gerçekten dayanamıyordu. Biba üzerinde babasının ona yüzlerce yıllık bir geleneğe uygun olarak verdiği gelinlik elbisesi. Kebire, yanakları al al, gözleri pırıl pırıl yalvarıp durmuştu. "Haydi ne olursun olsun sen de gel Rachel," diye. Ama bunu yapamazdı, içi kaldırmıyordu. Eğlenmeyi, gülmeyi bir baş ağrısı bahanesiyle atlatmıştı kızı. Zaten öylesine zayıf, öylesine sarıydı ki yüzü, bunun için çok gayret etmesi gerekmemişti. Biba'nın ise bu mutlu gününde başkalarıyla daha fazla uğraşacak hali zaten yoktu. Kına gecesi çoktan başlamıştı. İncecik, sesli kızların söylediği şarkılar kulağına kadar geliyordu. Prensim, yakışıklı prensim, gönlümün sahibi prensim, al elimi ol evimin efendisi. Prensim, prensim, yakışıklı prensim. Birbiri ardına yankılanıyordu kahkahalar ıssız çöl gecesinde. Yerinden kalkıp kapının önüne çıktı ve tahta basamağa oturdu. Uzaklarda yaşayamadığı şehrin, fezin solgun kandilleri ona göz kırpar gibiydi. Başını göğe kaldırdı, binlerce yıldız pırıldıyordu. Mellah'ın gerilerinden, şenliğin yapıldığı evden gelen neşeli seslerin dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Herkes düğün evindeydi, bunca yoksullukta ve yaşanan acının içinde bile demek ki mutlu olunabiliyordu. Ama Rachel olamıyordu. İçini çekti, benden daha ne istiyorsun Tanrım dedi isyan dolu bir sesle. Her şeyimi almadın mı elimden, her şeyimi? Tam o sırada arkasından sinsizce uzanan güçlü bir el Rachel'in ağzını sıkıca kapattı ve bir kol onu belinden kavrayıp hızla içeri sürükledi. Kız deli gibi çırpınıyordu ama ne kadar karşı koymaya çalışsa da çaresizdi. Simsiyah kumaşlara sarınmış yalnızca kapkara gözleri görünen adam Rachel'i yere yatırıp eteklerini sıyırdı ve olanca gücüyle abanı verdi üstüne. Soluk soluğaydı. Nefesinin ateşi ağzını kapatan kalın kumaşı aşıp tenini yakıyordu kızın. Birden çok derinden dayanılmaz bir acı duydu bacaklarının arasında. Ta karnına, ta kalbine doğru yayılan, sanki parçalanıyordu, paramparça oluyordu. Can havliyle ağzını kapatan eli ısırdı. Adam elini acıyla havaya kaldırdı. Rachel avazı çıktığı kadar haykırırken soluk kandilin ışığında bir adamın çakmak çakmak parlayan kanlı gözlerini, bir de salladığı elinin kanayan parmaklarını gördü. Adamın sol elinde altı parmağı vardı. Altı parmaklı el suratında patladı. Rachel sanki kör olmuştu. Artık ne yıldız kalmıştı ne de ay. Rachel de Toledo'nun dünyası kapkaraydı.